satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Satır Arası programında Türkiye ve dünya gündemindeki önemli konuları masaya yatıracağız. Satır aralarını ve perde arkalarını okumaya çalışacağız. Tabii öncelikle Kerkük'te ve Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler büyük önem arz ediyor. Kerkük'te ve Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması kararı bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. O halle ilgili uygulama ve düzenlemeleri de değerlendireceğiz. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki vize krizinde nasıl çözüm bulunacak sorusuna da cevap arayacağız. Fatih Atik, önce Kerkük ve Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeleri elbette değerlendireceğiz. Ama ben şuradan başlamak istiyorum öncelikle. Somali'de biliyorsun hafta sonunda bir patlama yaşandı. Bildiğim kadarıyla 276 kişi hayatını kaybetti. Son rakam o kadar biliyorum. Evet. Ve 300'den fazla kişi de yaralandı. Öncelikle Somali hükümetine, Somali halkına başsağlığı dileklerimizi buradan iletmek istiyorum. Somali Türkiye açısından önemli bir ülke. 2011 yılında yaşanan kıtlıktan sonra Türkiye'nin yaptığı yardımlar ile ayakta durmaya çalışan, hatta yeni bir Somali devletinin Türkiye sayesinde kurulduğu bir ülke. Ve ben de Somali'ye 3-4 defa gidip geldim. Somali'deki oradaki açlığı ve sefaleti gördüm. O yüzden Somali'de yaşanan terör saldırısı beni daha çok derinden sarstı. Ben şunu söylemek istiyorum. Somali'de terör saldırısı yaşandı. 276'dan fazla insan hayatını kaybetti. 300'den fazla insan yaralandı. Ama Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Batı'nın sessizliği beni derinden yaralıyor. Batı ülkeleri kendi ülkelerinde yaşanan terör saldırılarında dünyayı ayağa kaldırırken Somali'de yaşanan bu terör saldırısına kimsenin gıkı bile çıkmadı. Kuru bir tepki mesajıyla geçiştirdiler olayı.
Bu ilk defa olmuyor Bilal.
Evet.
Yani Türkiye'de de 2 sene önce gar saldırısı yaşanmıştı. Hı. 100'ün üzerinde insanımızı kaybettik. Ondan sonra pek çok saldırılar oldu.
Evet.
Daha bugün Afganistan'da saldırı var.
Hı.
Yani bu İslam coğrafyasında yaşanan saldırılar Batı dünyası için bir önem arz etmiyor. Evet. Dediğin gibi bir yazılı açıklamayla, bir basın toplantısındaki birkaç cümleyle bu işi geçiştiriyorlar. Bu ikiyüzlülüğü her zaman görüyoruz. Zaten Türkiye'nin de en büyük isyanı buna. Dünya beşten büyüktür ifadesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boşuna söylemiyor.
Evet.
Batı dünyasının bütün değerleri ne kadar güzel, hoş görünse de insan hakları, demokrasi, evrensel bir takım kurallar, ondan sonra ifade özgürlüğü gibi janjanlı sözleri söylüyorlar, evet, ama bunların bittiği nokta çıkarları. Ancak bunlar kendileri için geçerli. Başkaları, evet, için bu konularla ilgili bir ihlal olduğunda benzer tepkiyi göstermiyorlar.
Maalesef.
İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da pek çok terör saldırısı oldu. Terör saldırıları hiçbir yerde olmasın. Hı-hı. Kimse bunu dilemiyor zaten. Hı-hı. Ama yani kendi coğrafyalarında yaşandığı zaman verdikleri tepkiyle dışarıda Müslüman dünyasında, hı-hı, benzer, hatta çok daha büyük saldırılar olduğunda verdikleri tepki maalesef aynı değil. Yani çıkarlar başladığı zaman bütün değerler sona eriyor.
Maalesef.
Hem Amerika Birleşik Devletleri için hem de tüm Batı dünyası için Bu şekilde geçerli. Bölgemizdeki ülkede İsrail kendi çıkarları hususunda hiçbir şekilde gözünü dişten, taştan, budaktan sakınmıyorlar ama, hı hı, başkalarının hakları, başkalarının yaşam hakkı, hı hı, insanın en temel hakkı olan yaşam hakkı bile, hı hı, Batılılar için yok farz edilebiliyor.
Evet.
Çok kolay söylüyoruz 276 insan öldü diye. 276 can demek bu. Yani bu insanlar kolay yetişmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük varlık gösteriyor bu noktada. Ve düne kadar bu alanda dünya çapında gayri safi milli hasılaya oranlarsan dünyada yoksul ülkelere yardımda, yurt dışı yardımlarına ilk sıradaki ülke evet. Türkiye. Dün akşam da 35 yaralı Türkiye'ye getirildi Somali'den ve bugün Ankara'daki hastanelerde tedavi altına alındılar. Yani bu kadir şinaslık, bu hak bilirlik, insana saygı işte bu demek. Evet. Yani Türkiye bunun en güzel örneğini her fırsatta dile getiriyor ama bunu anlayabilmek lazım, görebilmek lazım. Maalesef aynı şeyi söylemekle yetiniyoruz. Evet. Keşke insanların gözleri kör, kulakları sağır olmasa bu noktada.
Tabii Somali'de yaşanan terör saldırısının ardından sen de biraz önce ifade ettin. Türkiye büyük bir kadir şinaslık gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hemen bir askeri uçak Somali'ye hareket etti, Mogadişu'ya hareket etti. Bu askeri uçakta AFAD ve Kızılay'dan yardım ekipleri vardı. Doktorlar vardı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla hemen Somali'ye hareket etti. Ve Mogadişu'da hem Başbakan hem Sağlık Bakanı hem Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı. Türkiye'nin Somali devletinin ve Somali halkının yanında olduğunu ifade etti. Sen de söyledin, 35 tane yaralı, ağır yaralı Türkiye'ye getirildi ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. İşte bu güçlü ve büyük Türkiye'nin en güzel örneklerinden biri bence. Eskiden bırakın Somali'deki bir terör saldırısına, Türkiye'nin içinde bile bir terör saldırısı olsa yaralılarımızı almak için ambulans uçaklar gönderemiyorduk. Böyle bir ülkeydi Türkiye ama son yıllarda yaşanan büyük değişim ve gelişim sayesinde Türkiye artık Somali'deki terör saldırısına bile
anında elini uzatabiliyor.
Anında yardım ekipleri, kurtarma ekipleri gönderebiliyor. Tabii Somali hükümeti de bunu takdir etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine, Türk devletine takdirlerini sundular. Bu da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Keşke bu tür terör saldırıları hiç yaşanmasa. Keşke Türkiye bu kadar hızlı hareket edip yardım etmek zorunda kalmasa. Ama büyük ve güçlü Türkiye'nin de bir işareti bu. Fatih Atik, ben hafta sonunda Strasbourg'daydım. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Fransa'nın Strasbourg kentindeydik ve orada çok güzel bir tören yapıldı. Sen de takip etmişsindir medyadan. Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı tarafından Strasbourg'da yaptırılacak olan Eyüp Sultan Külliyesi ve caminin temel atma törenine katıldık. Tabii Strasbourg'da böyle bir cami ve külliyenin yapılacak olması hem orada yaşayan Türk vatandaşları açısından hem Müslümanlar açısından hem de Türkiye açısından gurur verici bir olay. Bunu da dinleyicilerimize paylaşmak istedim. Strasbourg'da minareli bir cami yapılacak. Bildiğim kadarıyla Avrupa'nın pek çok ülkesinde minareli cami yok. Ama Strasbourg'da orada yaşayan Türk vatandaşları tarafından minareli bir cami yapılacak. Ve adına da Eyüp Sultan Camisi verilecek. Adı veriliyor. Bu güzel bir gelişme. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Fransa'da, Strasbourg'da yaşayan din vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılacak bu cami. Onların da bu camiden katkılarını esirgemeyeceğini umuyorum. Tabii oralarda bu tür camilerin yapılması hem Türkiye ile o ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından önemli, hem de Müslümanların ve İslam'ın Batı toplumundaki kötü algısının yıkılması açısından çok önem taşıyor bence. Oradaki açılışa Strasbourg'daki yerel yetkililer de katıldı. Bir Fransız senatör de katıldı.
Temel atma değil mi bu henüz?
Sadece temel atma bu. Açılışının 2 yıl sonra yapılması planlanıyor. 3000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği ve Osmanlı mimarisinde yapılacak bir cami ve etrafında külliyesi var. Tabii Strasbourg'da böyle bir caminin yapılması önemli bir adım. Temenni ederiz ki diğer Avrupa ülkelerinde de bu tür minareli camiler artar sayısı. Kerkük'te yaşanan gelişmeler tabii hafta sonuna damgasını vurdu. Kerkük'te merkezi hükümetin ordusu, Irak merkezi hükümet ordusu ve Haçlı Şabi birlikleri Kerkük'e girdi. Peşmerge arkasına bakmadan kaçtı Kerkük'ten tabiri caizse. Ve bugün de başka şehirlerde Irak merkezi hükümet ordusunun kontrolü ele geçirdiğine yönelik haberler geldi. Kerkük tabi Türkiye açısından da çok önemli bir şehir. Türkmen kimliği olan bir şehir. Tarihten gelen bir bağımız var Kerkük'le. Kerkük'te yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Şimdi son derece önemli. Bu sadece Kerkük'le ilgili değil. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimindeki gayrimeşru referandumla alakalı ve üç ülkenin ortak hareket ettiği nadir olaylardan bir tanesi. Hı hı. Barzani, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen referandum kararında ısrar etti. Ve geldiğimiz noktada işte sonuçlarını görüyoruz. Hı hı. Her şeye rağmen bu referandumu yapma noktasında bir irade ortaya koydu. Fakat iradesinin ve diplomasiden ne kadar uzak olduğunun gösterdiği sonuçları hep birlikte izliyoruz şu anda. O referandumdan sonra ne oldu? Önce hiçbir zaman son dönemde bir araya gelemeyen üç ülkeyi bir araya getirdi. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, Irak'ın merkezi yönetiminin ne kadar bağımsız ve güçlü olduğu tartışılabilir. Ama neticede bir ülke kimliği var. Üç ülke bağımsızlık referandumuna karşı, gayrimeşru referandumuna karşı yan yana geldiler. Ne yapılıyor şu anda? Hala Silopi'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Irak ordusu ortak tatbikat yapıyor. Benzer tatbikat Irak ordusuyla İran tarafından da yapılıyor Mülan sınırında. İşte Habur sınır kapısının kapatılması ya da Bağdat merkezi yönetimine devredilmesi gündeme geldi. Türkiye dün müthiş önemli bir karar aldı. Hava sahasını bölgesel yönetime kapattı.
Evet.
Yani bu ne demek? Türkiye üzerinden hiçbir uçak geçerek bölgesel yönetimin toprağına Erbil'e ve Süleymaniye'ye inemeyecek. Oradan da hiçbir uçak kalkıp Türkiye hava sahasını kullanamayacak.
Şunu da hatırlatmak lazım. Kuzey Irak'tan kalkan uçakların uçabileceği tek hava güzergahı da Türkiye'ydi şu anda.
Türkiye.
İran'ı da kapatmıştı zaten daha önce. Irak tarafından da uçamazlar. Suriye tarafı zaten sıkıntılı. Ancak Türkiye üzerinden uçaklar Kuzey Irak bölgesine...
Dünyayla itibatı şu anda koptu yani.
Erbil'e ve Süleymaniye uçuş yapabilirdi. Ama artık bugünden itibaren yapamayacak.
Evet. Yani Barzani'nin iç politikada çok sıkıştığı söyleniyordu.
Hı hı.
Onun neticesinde böyle bir çıkış yaptı.
Evet.
Arkasından da işte sonuçlarına katlanacak. Şimdi bugün bizim Türkçemizde güzel bir tabir var. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye.
Evet.
Aynen bu süreç yaşanıyor. Zaten gereksiz yere ve hak etmediği şekilde Kerkük'e el koymuştu.
Hı hı.
Kerkük'ün yönetimini ele geçirmişti bu KYB'liler ve KDP'liler. Şimdi görüyoruz ki hatırla o dönemde Kerkük'teki tapu kayıtlarını yaktılar.
Evet.
Binlerce Kürt'ü Kerkük'e yerleştirdiler. Türkmenleri kaçırdılar. Arapları oradan uzaklaştırdılar. Hristiyanları uzaklaştırdılar. Kürtleri yerleştirdiler. İki gündür medyada yayınlanan fotoğrafları görüyorsun.
Hı-hı.
Çatışma ihtimaline karşı sonradan oraya yerleştirilen Kürtlerin büyük bölümü terk etti. Evet. Kerkük'ten uzaklaştılar. Ve tek bir kurşun sıkmadan Irak merkezi yönetimine bağlı ordu, Irak ordusu Tuzhurmatu'yu da aldı, Kerkük'ü de aldı, havalimanını aldı. Bütün petrol sahalarını ele geçirdi. Sadece onunla da kalınmadı. Sincar. Türkiye'nin de üzerinde ısrarla durduğu Sincar'ı da aldılar.
Hı hı.
Yani bakıldığı zaman 36. paralel eski sınırlarına geri çekiliyor. Hı hı. Erbil ve Barzani'nin elemanları.
Hı hı.
Tabii orada müthiş siyasi toptan perakende satışları da gördük. Yani nasıl gördük? Şimdi referandum konusunda Barzani ile sürekli karşı karşıya gelen Goran Hareketi ve KDP son anda referandumda evet oyu vereceklerini açıklamışlardı, hatırla.
Hı hı, evet.
Sonra evet oyu kullandılar ve Kürtlerin bu özgürlük çağrısından ya da işte ülküsünden uzak duramamak için kerhen oy verdikleri belli oluyor. Şimdi Kerkük'le ilgili operasyon yapıldığında da ilk vazgeçen ve Kerkük'le Bağdat yönetimiyle ortak hareket eden Talebani oldu.
Evet.
Talebani'nin peşmergeleri terk ettiler Kerkük'ü. Ardından Barzani'nin peşmergelerinin işte çatışma yaşaması ve direnmesi bekleniyordu. Onlar da kaçarak çıktılar.
Evet.
Talebani referandumda evet dedi ve onun adamları. Ama bu fiili durum karşısında çark ettiler. Barzani'yi yalnız bıraktılar. Barzani şu anda tek başına kalmış vaziyette.
Yalnızlar oynuyor.
Türkiye'yi kaybetti.
Ama Türkiye'yi kaybetti. Uyarıları da dikkate almadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım sık sık uyardılar Türkiye olarak. Dediler ki ateşle oynuyorsun, yalnız kalacaksın. İsrail'e güvenerek bu tür işler yapılmaz. Ama Barzani o yolu tercih etti. Türkiye'yi karşısına alarak bu gayrimeşru referandumu yaptı. Ve sonuçlarına da katlanıyor. Cumhurbaşkanımız uyardı. Sonuçlarına katlanacaksın dedi.
Aslında,
ve sonuçlarına da katlanıyor şu
evet,
anda.
Son ana kadar Türkiye açık kapı bıraktı.
Evet.
Bağdat da açık kapı bıraktı. Yani bundan vazgeçin, uygulamayacağız
Hayır,
diye
referandum, açıklamaydı. Referandum yapılmış olmasına rağmen bile
evet.
Türkiye çağrıda bulundu. bu referandumu iptal et, sonuçlarını görmezden gel, yine eskisi gibi devam edelim dedi. Onun, o uyarıları da dikkate almadı. Tabii burada asıl önemli olan şu, Kerkük'te biliyorsun PKK'lıların Kerkük'e girdiğine ilişkin iddialar vardı. Barzani'nin sözcüleri bu iddiaları kesin bir dille yalanladılar. Dediler ki Kerkük'te PKK'lı teröristler kesinlikle yok dediler. Ama dün medyaya yansıdı. PKK'lı teröristlerin Kerkük sokaklarında silahlarıyla kontrol noktaları kurdu. Bütün medyaya düştü. Barzani yönetiminin burada da yalan söylediği açık açık ortaya çıktı.
Evet.
Ve Kerkük'e PKK'lıların yerleştirildiği, peşmerge ile beraber PKK'lıların Irak Merkezi Hükümet Ordusu'na karşı mücadele etmesi için Kerkük'e getirildi. O anlaşıldı. Ama tabii peşmergeler Kerkük'ü terk edip gidince PKK'lılar da orada tek başlarına kaldılar. Onların da hiçbir varlık ve etkisi olmadı. Onlar da muhtemelen kaçıp gittiler Kerkük'ten.
Orası belli değil daha. Ne oldu belli değil. Yani PKK çıktı mı çıkmadı mı onu bilmiyorum ben.
Yani ben zannetmiyorum. Şu anda Kerkük'te PKK'lıların kalacağını zannetmiyorum. Onlar da muhtemelen kaçıp gitmiştir. Zaten biliyorsun PKK'lılar da korkak, pısırık insanlar.
Evet.
Teröristler. O yüzden onlar da muhtemelen kaçıp gitmişlerdir. Ve Barzani güvendiği PKK'yı da oyuna getirmiş oldu. PKK ile beraber Kerkük'te savunma yapmak istiyordu güya.
Burada kaybeden iki unsur var.
Evet.
Bir tanesi çok net Barzani.
Evet.
İkincisi de Barzani'nin boşalttığı alandan işte fırsat üretmeye çalışan PKK.
Evet.
Yani Irak Merkezi Yönetimi'nin de çok net açıklaması oldu.
Hı-hı.
PKK terör örgütüdür.
Evet.
Onu burada kabul edemeyiz diye.
Tabii Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklama da çok önemli bence. Dışişleri Bakanlığımız yaptığı açıklamada dedi ki Irak topraklarında PKK terör örgütüyle yapılacak mücadele için Irak Merkezi Hükümeti ile işbirliğine hazırız dedi. Bu Türkiye ile Irak'ın PKK'ya karşı ortak mücadele edeceğinin bence işareti. PKK'nın bundan sonra Irak'ın kuzeyinde de çok bir alan bulabileceğine ihtimal vermiyorum ben.
İşte bir taraftan operasyonlar devam ediyor. Kötü haberler de geldi yani. Hmm. 4 tane zapta şehit verdik. El yapım patlayıcılarla Türk askerine saldırdı PKK'lılar zapta. Uzun zamandan beri Kuzey Irak bölgesindeki kampları Türk Silahlı Kuvvetleri bombalıyor. Hı-hı. Ama bir taraftan orada üsler de var. Türk askerinin konuşlandığı üsler de var. Operasyona da başlamışlar demek ki. Hı-hı. Yani sahaya çıkıp zap kampını, işte diğer kampları Kanimasi bölgesinden ve diğer bölgelerden aşağı doğru inip Türk Silahlı Kuvvetleri aslında sahada operasyon yürütüyor şu anda. Hı-hı. Kara birlikleriyle ya da uçar birlik harekatları yapıyorlar. Bir şeyler oluyor orada. Çok net bilgi gelmemesine rağmen ama şu net, Türkiye, Irak, İran arasındaki bu işbirliği devam ettiği sürece eğer bir takım farklı oyunlara girilmezse, ileriye dönük olarak hayal kırıklıkları yaratılmaz ve bu kararlılık devam ettirilirse, hı hı, üç ülke buradan karlı çıkacak.
Evet.
Yani Türkiye, İran ve Irak hem batılı ülkelerin kendileri üzerinde kurdukları oyunu bozacaklar, hı hı, hem de bölgenin selameti açısından var olan bütün pislikleri, terör örgütlerini buradan yok etme imkanına sahipler. Ama burada en önemli unsur şu, özellikle İran'ın burada sağlam durması lazım. Yani şu ana kadar bir sıkıntılı durum yaşanmadı anladığım kadarıyla. Ama ileriki dönemde de aynı şeyi devam ettirebilirlerse, üç ülke bu işbirliğini sürdürebilirlerse hem ekonomik olarak hem askeri olarak hem güvenlik anlamında müthiş bir bölgesel işbirliğine gidilebilir. Sadabat Paktı'nı hatırlayalım.
Evet.
O zaman İran, Pakistan ve Türkiye arasında Atatürk döneminde kurulmuştu bu pakt. Hı hı. Pek fazla işlevsel olmasa da üç ülke yan yana gelmişti. Şimdi üç komşu ülke, Irak, İran, Türkiye ve Türkiye üçlemesiyle bu yeniden hayata geçirilebilir. Ve üç ülkenin de lehine olacak bir durum. Orada tabii şimdi Barzani ne yapacak o önemli. Ya da Irak ordusu yukarı doğru yürüyecek mi?
Şimdi tabii
bir onu da merakla bekliyoruz.
Türkiye hava sahasını kapattı. Habur sınır kapısının öbür tarafı İbrahim Halil sınır kapısı galiba.
Evet.
Oranın da merkezi yönetime devredilmesi halinde Kuzey Irak'ın en önemli can damarı olan Habur kapısı merkezi yönetimin denetimine geçmesi demek. O kapının kapatılması anlamına geliyor. Ve Barzani'nin en önemli can damarı da kesilmiş
oldu. Barzani için kapanıyor yani. Irak'la ilişki noktasında belki
tabii
açık
Irak,
olur.
Irak'la ilişkiler devam edecek. Yani merkezi hükümetle ilişkiler devam edecek ama Kuzey Irak bölgesel yönetim bakımından kapatılacak. Tabii bu dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kararlaştırıldı. Sen de biraz önce söyledin. Hem hava sahasının kapatılması hem sınır kapısıyla ilgili karar konusunda Milli Güvenlik Kurulu bir tavsiye kararı aldı. Ve Bakanlar Kurulu da bu tavsiye kararlarına uyarak bu kararlara imza attı. Tabii Kuzey Irak bölgesel yönetim bundan sonra nasıl bu işin içinden çıkacak, ben merakla bekliyorum.
Bugün yarın bir açıklama yapacak diye bir haber geldi. Evet. Barzani bir basın toplantısı yapacak. Aha. Hatta istifa edebilir söylentileri de vardı.
Evet.
Barzani'nin durumu da şöyle. Orada biliyorsun parlamento seçimleri yapıldı ama parlamentoyu Barzani kapattı. Hmm. İki seneden beri parlamento çalışmıyor. Hmm. Normalde yerel seçimleri de Goran ve KDP tarafı kazandı.
Evet.
Barzani aslında orada aile üzerinden, işte yeğenler, kardeşler, çocuklar ve diğer akrabalar üzerinden bir diktatör rejimi kurmuş durumda.
Evet.
Sadece öyle bir kendi kontrolü altında tutuyor bölgeyi. Normalde seçim yapsa, parlamentoyu açsa zaten Barzani'nin görevden gitmesi lazım. Ama bunu da yapmıyor. Bunun yerine içeride sıkışmışken böyle bir hamleye gitti. Harakiri yaptı yani Japonların tabiriyle. İntihar yolunu seçti. Türkiye ile anlaşsa, bölge ülkeleriyle eşgüdüm içinde harekete geçse bu noktalara gelinmezdi belki.
Evet.
Ama bundan sonra nasıllar, ne olacak? Türkiye'de yukarıdan girer mi, girmez mi? Ya da Kerkük'e bir müdahale, ortak operasyon olur mu, olmaz mı? Bunları da hep beraber göreceğiz. Ama Türkiye'nin asıl beklediği şey gerçekleşmiş oldu. Yani Türkmenlerin garanti altına alınması ve Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması,
evet,
gerçekleşmiş oldu. Tabii bu hareketin ileriye dönük izlenmesi lazım yani, dediğim gibi. Bu işbirliği sağlıklı bir şekilde çalışırsa üç ülke de kazanır. Ama sonrasında birbirlerine, özellikle Irak merkezi yönetiminin İran'ın güdümünde olduğunu artık herkes
biliyor.
Biliyor yani.
Hı hı.
Türkiye'yi ekarte edecek şekilde bir takım hareketlere girişirlerse bunun sonucu bölgenin tamamına yansıyacaktır. Onu söylemeye çalıştım yani. Üç ülkenin ortak hareketi devam ettiği sürece.
Zaten dün Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra yapılan açıklamada ve Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapılan açıklamada da bu konuya dikkat çekildi. Kerkük'ün demografik yapısını bozacak hareketlere girişilmemesi konusunda Türkiye net uyarılarını yaptı. Çünkü bu tür endişeler de var. Kerkük'ün demografik yapısını bozacak şekilde hareketlere girişilebileceğine ilişkin. Hem Milli Güvenlik Kurulu hem Bakanlar Kurulu bu konuda net tavrını ortaya koydu. Türkiye'nin bu konudaki görüşleri açık ve net zaten.
Evet.
Kerkük'ün demografik yapısı bozulmadan Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların huzur içinde yaşadıkları bir şehir olması konusunda Türkiye'nin tavrı net ve bu yapıyı bozmaya yönelik atılacak adımlara Türkiye'nin ben müsaade edeceğine ihtimal vermiyorum.
Bir de enteresan iş var. Yani Amerikalılar mesela peşmergeyi eğiten, biz Türk askeri olarak peşmergeye eğitim veriyorduk Barzani'nin elemanlarına. Amerika Birleşik Devletleri de veriyordu. Almanya'da silah desteği ve eğitim veriyordu. Şimdi Almanya geçen gün, dün bir açıklama, evet, yaptı. Hem eğitimleri hem silah yardımını askıya aldı.
Evet.
Amerika'dan, Trump'tan bir açıklama geldi. Dedi ki biz Araplarla Kürtler arasındaki bu çatışmada taraf tutmuyoruz dedi.
Hı hı.
Irak merkezi yönetiminin elini rahatlattı.
Evet.
Şimdi Barzani kime dönse İsrail'den yardım isteyecek şimdi. Hı hı. İsrail zaten hiç girmiyor bu topa. Kaç günden beri, referandumun yapıldığı günden beri doğru düzgün bir açıklama, evet, yok. Bu ülkelerle yan yana kalacaksın. Baş başa kalacaksın. Şimdi bundan sonra ayıklasınlar pirincin taşını Erbil'de. Bakalım nereye kadar varacak bu işin sonu. Evet. Hep beraber göreceğiz.
Olağanüstü hal uygulamasının uzatılmasına ilişkin tezkere bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması tavsiye edilmişti. Bakanlar Kurulu'da bu 3 ay uzatma kararını onayladı ve bu konuyla ilgili Başbakanlık tezkeresini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Bugün de tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek ve büyük ihtimal kabul edilecek. 19 Ekim'de sona eren olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması öngörülüyor.
5. kez uzatılıyor.
Biliyorsun. 5. kez uzatılıyor. Ve tabi olağanüstü halin uzatılmasında muhalefetten tepkiler var. CHP'den ve HDP'den tepki geldiğini görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü halin uzatılmasını destekliyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. Fransa'da da biliyorsun olağanüstü hal ilan edildi ve bir yıldan fazla sürdü,
evet,
Fransa'da olağanüstü hal. Şu anda da tam kaldırıldı mı kaldırılmadı mı hatırlayamadım ama oradaki küçücük bir terör saldırısından sonra o hal ilan edilmişti. Türkiye'de ise olağanüstü hal uygulaması 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ilan edildi. Ve olağanüstü hal vatandaşa karşı ilan edilmedi. Yani vatandaşın hayatını etkileyen bir şey yok olağanüstü hal uygulamasında. Geçmiş dönemlerde hatırlıyoruz. Güneydoğu'da yıllarca olağanüstü hal uygulaması devam etti. Ama
sokağa çıkma yasağı da vardı o zaman.
Sokağa
Şimdi
çıkma,
öyle bir şey yok.
Sokağa çıkma yasakları olurdu. iller ilçeler arasında kontrol noktaları olurdu. Bir ilden bir ilçeden bir ilçeye giderken kontrol noktasından geçmek zorunda kalırdınız. Ama şimdi öyle bir uygulama yok. Olağanüstü hal uygulaması sadece devlete ilan ediliyor aslında. Terör örgütleriyle mücadele etme açısından olağanüstü hal uygulamasının kararların hızlı alınması yönünde bir etkisi var.
Evet.
Hızlı şekilde kararlar alınabiliyor. Mecliste günlerce çıkartılamayan yasal düzenlemeler olağanüstü hal uygulaması kapsamında kısa sürede çıkartılabiliyor. Bu vatandaşın hayatını etkileyen bir düzenleme değil. Onu özellikle belirtmek istiyorum.
Bunun dışında önemli gelişmeler de var. Şimdi Amerika ile ilgili konuları konuşacağız ama yurt dışındaki soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Biz onların da merak ettiği konular vardır. Ben de gazeteci olarak sana sorayım. Şimdi bu belediyeler, AK Parti'deki yenilenme, değişim, dönüşüm süreci nasıl olacak? İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevden ayrıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. İşte Ankara ile ilgili, Balıkesir ile ilgili, Bursa ile ilgili yeni belediyelerde, bu saydığım belediyelerde değişim dönüşüm bekleniyor. Bu süreç nasıl işler? Yakın zamanda yeni sürpriz, artık sürprizi kalmadı ya da
şimdi tabii
istifaları görür müyüz?
16 Nisan referandumun arkasından AK Parti'de bir yenilenme süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan partinin yetkili organlarında yaptığı istişareler neticesinde alınan kararlar var. Şimdi muhalefetten şöyle bir eleştiri yapılıyor. AK Parti'de tek adam zihniyeti var. Recep Tayyip Erdoğan talimat veriyor. Belediye başkanları görevden alınıyor. Recep Tayyip Erdoğan talimat veriyor. İl başkanları görevden alınıyor gibi bir yanlış algı operasyonu yürütmeye çalışıyor bazı muhalefet partileri. AK Parti'de geniş bir istişare süreci var. Partinin yetkili organları çalışıyor. Hem Merkez Karar Yönetim Kurulu hem de Merkez Yürütme Kurulu her hafta toplanıyor veya ayda bir toplanıyor ve buralarda istişareler, değerlendirmeler yapılıyor. AK Parti bir de halkın nabzını çok iyi tutan bir parti. Sen de biliyorsun. Sık sık anket çalışmaları yapılıyor. Ve bu anket çalışmalarında 2019 seçimlerine yönelik de hazırlıklar şimdiden başlatıldı. AK Parti 2019 seçimlerinde bir sürprizle karşılaşmak istemiyor. Bu nedenle de yenilenme ve değişim sürecini başlattı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu süreci bir yenilenme süreci olarak ifade ediyor. Şu ana bugüne kadar bildiğim kadarıyla 30'a yakın il başkanı değişti.
Evet.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa etti. Düzce Belediye Başkanı istifa etti. Ankara, Bursa, Balıkesir ve Niğde belediye başkanlarında istifa edebileceği gündeme getirildi.
Başka belediyelerde de devam eder mi böyle bir
AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalar var. Dedi ki biz bütün belediyelerle ilgili bir tarama çalışması yapıyoruz, anket çalışması yapıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Bu değerlendirmeler bittikten sonra diğer belediye başkanları veya diğer belediyelerle ilgili de gereken adımlar atılacak.
Süreç devam eder dedi yani.
Evet, sürecin devam edeceğini ifade etti. Çünkü AK Parti 2019 seçimlerinde bir sürprizle karşılaşmak istemiyor. Tabii burada en çok konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in ne yapacağı. Melik Gökçek biliyorsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la külliyede bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yurt dışı gezisinden dönüşte belediye başkanlarıyla ilgili çok net mesajlar verdi. Oradaki mesajlarında istifası istenen ya da görevden ayrılması istenen belediye başkanlarının gereğini yapmaları gerektiğini ifade etti. Ve ben de Melik Gökçek'in gereğini yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü Melik Gökçek yıllardır bu AK Parti hareketinin içinde yer alan bir kişi. Ne kendisi zarar görmek ister ne de AK Parti hareketinin bir zarar görmesini isteyeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle yapılan istişareler sonunda alınan kararlara uyacağını tahmin ediyorum. Tabii Bursa, Balıkesir ve Niğde belediye başkanlarında aynı yolu izleyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü AK Parti bir dava hareketi. Diğer partilerden farklı bir yönü var. İstişareye önem veren bir parti. Şöyle bir şey de deniliyor. İşte AK Parti yıllardır sandıkla gelen sandıkla gider.
Evet.
Söylemini savunuyor. Bunlar buna aykırı değil mi diye. Ama şunu da belirtmek lazım. Bu belediye başkanlarını aday gösteren parti AK Parti.
Burada risk mi var? Yani risk mi görüyor AK Parti? Mevcut isimlerle devam edilirse belediyeler kayıp edilir riski.
Yani o risk var mı yok mu onu biz bilmiyoruz. Ama AK Parti'nin anketler yaptırdığını, bu anket çalışmalarına göre politikalar ürettiğini biliyoruz. O anketlerden neler çıktığını da bilmiyoruz tabii kamuoyuna açıklanmadığı için. Ama bazı belediye başkanlarının görevden ayrılmasının hem parti açısından hem de 2019 seçimleri açısından yararlı olacağını düşünüyor AK Parti ve bu yönde adımlar atıyor. Tabii 2019 seçimleri çok kritik. Önce yerel yönetimler seçimi yapılacak, arkasından Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yapılacak. Yerel yönetimler seçimlerinde alınacak sonuçlar hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de Milletvekili seçimlerini etkileyecek. Bu nedenle AK Parti yerel yönetimler seçimlerine çok büyük önem veriyor. Orada da bir sürprizle karşılaşmak istemiyor bence. Bu değişim ve yenilenme sürecini böyle görmek lazım. İl başkanları da değiştirildi ve bu il başkanlarındaki değişiklikler de devam edebilir.
Bir direniş beklemiyorsun yani belediye başkanlarından?
Ben bir direniş beklemiyorum. Yani çünkü AK Parti'deki hem Bursa Belediye Başkanı hem Ankara Büyükşehir
Belediye
Başkanı.
Ama onlar çok sessiz. Hem i̇şte daha bir açıklama gelmedi.
Balıkesir Belediye Başkanı'nın bir direniş göstereceğini tahmin etmiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle bir talep gelmesi halinde ben bu belediye başkanlarının gereğini yapacağını düşünüyorum. Çünkü sen de biliyorsun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yıllarca Fazilet Partisi, Refah Partisi ve AK Parti misyonunda evet. Siyaset yapmış bir siyasetçi. Balıkesir Belediye Başkanı da öyle. AK Parti'de genel başkanlık yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış, milletvekilliği yapmış. Tecrübeli bir siyasetçi ve bu siyasetçilerin ben gereğini yapacağını düşünüyorum.
Tabii işte bu süreç herkes tarafından merak ediliyor.
Evet. Amerika Birleşik Devletleri'yle ilgili vize krizi konusunda Büyükelçin çıkarttı bir kriz vardı. Büyükelçi evet. Hafta sonunda gitti bildiğim kadarıyla. Bu kriz nasıl çözülecek şimdi o merak ediliyor. Yarın galiba bir toplantı olacak Ankara'da.
Evet.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında. Ve bu vize krizin ben kısa sürede çözüleceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu kriz suni bir kriz. Türkiye ile Amerika arasında çıkartılmış geçici bir kriz. Ve bu krizin kısa sürede aşılacağını tahmin ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun bazı olağanüstü durumlarda bu vize yasağını yumuşattı. Bu yumuşatmanın daha da ileriye gidip kısa sürede bu krizin çözüleceğini tahmin ediyorum.
Şimdi Amerikalılardan farklı açıklamalar da geliyor. Bu heyet biliyorsun vize için gelmedi.
Evet.
Yani daha önceden planlanmış bir evet. takvim çerçevesinde Suriye konularını görüşmek için geldiler. Hı hı. Yarınki görüşme de Suriye ile ilgili. Vize konusu daha sonra evet. gündeme gelecek ama Amerika'nın Türkiye'yi bu şekilde zor durumda bırakması ya da Türk vatandaşlarına eziyet ediyor. Yani evet. Türkiye'de bir sürü öğrenci var. Yurt dışında Amerika'ya en çok öğrenci gönderen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Hı hı. Hastalığı var. Ne bileyim işte farklı insani durumlar var. Onların tamamıyla ilgili bir sıkıntı ortaya çıktı. Hı hı. Ben de senin aynı kanaatteyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu karardan geri döneceğini düşünüyorum ama belki o kadar çabuk olmaz. Yani bir süre devam edebilir. Rusya'yla 9 günde çözmüşlerdi mesela. Rusya'ya da benzer bir
vize krizi.
Vize engeli çıkarmıştı, askıya almıştı Amerika. Bir hafta 10 gün içinde çözüldü. Bizim için de işte bir hafta 10 gün olmasın da yılbaşına kadar çözülür diye tahmin ediyorum.
Fatih Atik programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Deniz Baykal rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı rahatsızlığı nedeniyle. Bugün de bir küçük ameliyat geçirdi bildiğim kadarıyla.
Evet.
Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini hastanede ziyaret ettiler. Sağlık durumu hakkında bilgi aldılar. Tabii Deniz Baykal Türk siyasetinde önemli bir isim. Yıllarca Türk siyasetinde etkin rol oynamış bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllarca genel başkanlığı yapmış bir isim. Geçmiş olsun dileklerimizi ve acil şifa dileklerimizi buradan iletelim. Sevgili dinleyiciler, program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özden ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Satır arası.